Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Ahval'den herkese merhabalar. Sıcak takipteyiz ve konuğum Profesör Taner Akçam. Taner hoş geldin.
Hoş bulduk Yavuz.
Değerlendirmemiz gereken konu Boğaziçi Üniversitesi ve bu üniversite çevresinde gelişmeler, olaylar, gözaltılar, protestolar, öğretim üyelerinin bu protestolarla ilgili tavrı ve buradan bütün Türkiye'ye yayılan bir takım sinyaller, muhalefeti de tabii çok yakından ilgilendiren gelişmeler, böyle suya atılan bir taş gibi hafifçe yayılmakta olan halkalar var gibi sanki. Bugün bir makaleyle durumu sen değerlendirdin. Çok ilginç. Boğaziçi Üniversitesi ve Merkezin Radikalleşmesi başlıklı bir yazı bu.
Evet.
Bunu tartışmaya açmak, kamuoyuna bir şekilde duyurmak gerekiyor diye düşünüyorum ben. Şöyle bir girişi var yazının. Diyorsun ki, okuyorum. Şu anda yaşanan çevredeki hareket veya hareketlerin iktidarı dışarıdan kuşatması değildir. Yaşanan çevre değil, doğrudan merkezin radikalleşmesidir. Bu fark son derece önemlidir. Almanya'da Nazizmin radikal bir çevrenin merkezi kuşatması ile değil, merkezin kendisini radikalleştirmesi ve aşırılaştırması ile iktidara geldiği söylenir. Bugün Türkiye'de de yaşanan budur diye bir böyle bir toparlayıcı bir ifade var burada. Ama açmak lazım bunu tabii ki. Yani bu ne anlama geliyor? Bize lütfen bu konuyu biraz açar mısın?
Yani bu Almanya'ya ilişkin kısmı Almanya'da çok tartışılan bir konu. Yani Wikipedia'ya giden herkes, hele biraz da Almanca biliyorsa, İngilizce'de de var aslında, merkezin radikalleşmesi üzerine çok şeyler okuyabilirler. Yani bu Amerikan sosyolojisinde de gündeme getirilmiş bir tartışmadır ve Nazizmi açıklamada kullanılan anahtar kavramlardan birisidir. Ana fikir, burada aslında işin teorik boyutuna girmek istemem. Yani merkezin radikalleşmesinden kastedilen nedir üzerine Almanya'da örneğin yapılan tartışmalarda en azından 4 ayrı kategorideki radikalleşme ve bunların iç ilişkileri üzerine konuşulur. Radikalleşen bir partiden söz edilir, radikalleşen devletten söz edilir veya radikalleşen bir orta sınıf hareketinden söz edilir. Hangisinden kastediliyor, bunların iç ilişkileri nedir? Bunlar önemli Almanya yönelik tartışmalar. Beni ilgilendiren kısım, hükümetin kendisinde gözlediğimiz bir radikalleşme var.
Evet, ama yani Türkiye ile kıyaslama kısmı açısından tabii önemli. Şu anda hükümet derken de Türkiye hükümetini kastediyorsun tabii ki.
Türkiye'de hükümet.
Yani Erdoğan hükümetini.
Erdoğan hükümeti. Bu aslında çok yeni bir şey değil. Herkesin bildiği Gezi'den beri izlediği strateji bu idi ve şimdi yeni bir aşamasına geçmiş gözüküyorlar. Özellikle şimdi daha değişik olan, Gezi sırasından değişik olan Milliyetçi Hareket Partisi'nin çok önemli bir destek olarak devreye girmiş olması ve Gezi sırasında Tayyip Erdoğan'ın müttefiki olan çok geniş bir kesimin artık o müttefik olmaktan çıkmış bulunmaları. Yani benim gözlediğim bir daralma var iktidarı elinde tutan çevrenin ve bu daralmasıyla birlikte radikalleşme var.
Bu daralma çevre kastım, desteğini çeken çevre, orada duralım biraz. O hangi çevreyi kastediyorsun? AKP seçmenini mi?
Bir AKP seçmenini kastediyorum. İki AKP'den ayrılan iki tane büyük partiyi kastediyorum. Bunların toplumsal temellerinin şu anda çok kuvvetli olup olmaması çok önemli değil.
Bunlar, birisi Deva Partisi, diğeri Gelecek Partisi.
Evet.
Doğulu ve Babacan.
Evet, bu her iki partide Gezi olayları sırasında en azından AKP'nin yanında veya onun içinde olan, müttefiki olan çevreydiler. Şimdi ilginç olan, bir taraftan hem toplumsal desteği azalmakta olan bir iktidar var, hem de yönetici elit olma itibarıyla Gezi dönemine göre daha daralmış bir ekip var. Bunlara yeni katkılar oldu. İşte herkesin Ergenekoncu dediği çevre. Bunlar şu anda ciddi bir radikalleşme sürecine girmiş vaziyetteler. Bu radikalleşmeyi ben şeyle birlikte bağlıyorum. Yani yazıda o da vardı. 2023 anayasasıyla bağlıyorum. Yani Türkiye toplumunu bu radikal merkez çok ciddi bir biçimde dizayn etmek istiyor.
Radikal merkez derken merkez dediğin yani iktidarlaşmış bir merkez mi yoksa zaten merkez olan bir merkez mi siyaset?
Zaten merkez olan bir merkez, evet. Yani şu anda kendi içinde müttefikleri olan, parçalanmış gibi de gözükebilen, detayları konusunda benim çok bilgiye sahip olmadığım AKP, MHP, eski Ergenekoncu çevre, hatta Doğu Perinçek ekibine kadar uzanabilecek yeni bir koalisyondan söz ediyoruz burada.
Profesör Hamit Bozaslan buna paramiliter yapıları, mafya yapılanmaları odaklarını da katıyor ve kartel devlet kavramını kullanıyor bunu tarif ederken ama neyse onu da arada parantez olarak söylemiş olalım.
Açık ki şöyle Hamit'in tespitini genişletmek ve desteklemek açısından söyleyeyim. Sosyal bilimcilerimize ciddi bir biçimde bu yaşanan süreci özlü bir biçimde tanımlayacak kavram bulma göreviyle karşı karşıyalar. Ya ben belki Kemalizmle kıyaslayarak Tayyipizm demeyi daha tercih ederim. Daha bu Tayyipizm, bu başka bir şey değil. Yani Kemal nasıl bir ara büyük bir ulusal lider olarak daha sonra daralarak ve daraltarak ve diktatörlüğünü artırarak iktidarını sürdürdüyse benzeri şeyi Tayyip Erdoğan tersten yaşıyoruz şu anda. Görülen o. Benim anladığım 2023 anayasasıyla birlikte toplum bu merkez tarafından çok radikal bir biçimde dizayn edilmek isteniyor. Ve bu dizayn edilmenin içerisinde açık ki Kürtler yok. Bu dizayn edilmenin içinde 1923'lerde Hristiyanlar yoktu, Yahudiler yoktu. Yani bizim gayrimüslim diye genel olarak anlattıklarımız yoktu. Ve Kürtler de Kürtler ve Müslümanlar, İslami ekipler de bu Kemalist merkez tarafından süreç içinde dışlandılar ve dizayn edilmenin dışında tutuldular. Şimdi benzeri bir süreç yeniden yaşanıyor. Bu anlamda merkezin radikalleşmesinden probleme bakmak daha anlamlı olur. Ben aslında yazımı daha çok bizim kuşağa, bizim jenerasyondan arkadaşlara hitaben yazdım. Çünkü onlarda çok yaygın bir biçimde şu anda izlediğimiz kadarıyla sosyal medyadan Boğaziçi Üniversitesi'nin ve öğrencilerinin yaptıklarını 70'li yılların gençlik hareketleriyle kıyaslayarak 70'lerdeki, 69'lardaki, 70'lerdeki eylemliliklerle kıyaslamak istiyorlar. Bence çok büyük bir siyasi yanılgı olur bu. Yani Türkiye'de şu anda 60'ların sonunda ve 70'lerde yaşadığımız gibi önce çevrelerden başlamış ve giderek merkeze doğru gitmekte olan bir çatlama yaşanmıyor. Türkiye'de herkes, sen de o dönemi yaşadın, ben de yaşadım biliyorum. Bizler ilk önce toplumun kenarlarındaki, üniversitedeki öğrencilerdik diyelim. Daha sonra bu çatlamalar toplumun ana fay hatlarına bulaştı. Ana gerilim noktalarına bulaştı. Belki birileri de özel olarak tahrik etti o noktaları. Bunlar Alevi-Sünni gerilimiydi. Bunlar Kürt-Türk gerilimiydi. Bu geleneksel gerilimler çatlamaya itildi ve bu nedenle 70'lerle şu anda yaşanan kıyaslanamaz. Çünkü şu anda çok küçük bir grup, altını çizerek söylüyorum, çok küçük bir grup bütün bir toplumu dizayn etme işiyle uğraşıyor ve burada ilginç bir soru ve cevabını bilemediğim soru şu. Bu dizayn hareketi için ne kadar kendisinin destekçisi olan kitleleri sokağa dökecekler? Henüz daha bunun ipucu yok. Belki bunda yoruldular, onu da bilemiyoruz. Yorulmaktan kastım bu kuvvetleri sokağa dökmüşlerdi 2016'da belli ölçüde. Toplumsal gelişmeler birazcık gaz gibidirler. Şişer patlar ve yeniden onu sokağa dökmek mümkün olmayabilir. Aynı problemi Kürt hareketi yaşıyor şu anda. 2015'te Kürtlerdeki o büyük bir dinamizmin gazı alındı. Onun içinde şu anda orada da böyle bir sokağa dökülme ve direnme olayı yok. Şimdi gözleyemediğimiz ve bilemediğimiz iktidarın bu sertleşme sürecinde ne kadar kendi taraftarlarını sokağa dökecekleri, dökerlerse şaşırmam. Bu Türkçe bunu hangi kavramla izah ederiz bilmiyorum. Hannah Arendt'in Almanya'daki totaliter sistemi açıklarken kullandığı bir map kavramı vardır. Bir anlamda her bilinen toplum kesiminden kopmuş, marjinalleşmiş ve kendi gelecek amorf ve kendi geleceklerini ancak iktidarın kendisine verdiklerinde görebilen bir grup. Ki bu çok önemli bir sosyolojik faktördür. Bu Türkiye'yi yeni bir radikalleşmeye itebilir. Ama şu anda gördüğüm kadarıyla böylesi bir şeye ihtiyaç görmüyorlar gibi. Bu biraz da belki bir ek cümleyle söylersem muhalefet etmekte olan insanların tavırlarıyla da ilgili bir şey. O bakımdan 70'lerle kıyaslamak ve ters durumu gözlemek çıkartılacak dersler açısından önemli.
Küçük bir grup dedim merkezdeki ama bu gözlemleri yapan sol kesim de aslında bu dile getirdiğin, yani onlara hitaben büyük ölçüde yazdığım dediğin şey, o grup da aslında küçük bir grup. Çünkü bu Boğaziçi, bu öğrenci protestolarının niteliğini, rengini, katmanlarını bir şekilde değerlendirenler başka boyutlara da dikkat çekiyorlar. Mesela orta ve üst orta sınıf çocukları, şehirli ve Erdoğan'ın iktidara geldiği sıralarda doğmuş olanlar. İlk kez bir devlet gücüyle, bir devlete karşı, yani baskıcı devlet formatına karşı çıkan bir kuşak bu. Gezi geçti. Yani yeni bir kuşakla karşı karşıya Türkiye.
Çok doğru.
Ve aynı zamanda işin içerisinde 60-70'lerde pek varlığı bilinmeyen ya da görünür olmayan bir LGBT boyutu da var. Yani pek öyle sol ve sağla izah edilemeyecek bir Z kuşağı dünyaya bakışı var. Dijitalleşmişliğin getirdiği bakışlar var vesaire. Yani çok daha farklı aslında bu çerçevede bakıldığı farka, zaman çok büyük benzerlikler görülmüyor.
Çok önemli bir farka dikkat çektin. Ben espriyle şey diyorum, yani bir farkı bizim dönemle kıyaslayarak söyleyeyim. Biz galiba, ben mesela çıkarttığımız Devrimci Gençlik Dergisi'nin 3. sayısında mıydı neydi hatırlamıyorum, gençler mahallelere falan diye, yani biz okullardan çıkıp mahallelerdeki sosyal kavgaların içine girmek istiyorduk başka idealler nedeniyle. Şimdi Boğaziçi'ndeki öğrenci şu illet bir bitse de dersime dönsem diyor. Yani bu anlamda çok büyük bir fark var ve bu topluluk şu anda bu özelliğiyle sadece hakikaten rahat bırakılmak ve okumak istiyor. En önemli tarafı o. O
küçük bir talep de var diğer üniversitelerde de, bu rektör, atanmış rektörler gitsin. Sadece bizim meselemiz değildir sloganını da sıkça gördük.
Yayılacaktır bu. Yani şu farkı görmek gerekiyor. O bakımdan ben 70'lerle bugünkü arasındaki farkı çizerken şunu söyledim yazımda da. Şimdi bu merkezin karşısında toplum var. 70'lerde durum böyle değildi. Merkez toplumu karşısına almış ve toplum kendisini tanımlamayı başarabilirse bu gidişi cidden frenleyebilir ve bunun şansı var. Çünkü Boğaziçi öğrencisinin söylediğini herkes söylüyor. Rektörüm atanmasın, bu kadar. Ya bunun ötesinde bir şey söylenmiyor. Yayılabilecek olan bir yeni tür sivil itaatsizlik tarzıdır. Bu yeni sivil itaatsizlik tarzı bütün bir toplumun rahat bırakılması ekseninde kendisini ifade edecektir. Ya ona dizayn vermek isteyenleri dışlayacaktır. Birazcık kendimize de eleştirel bakarız. Biz bakmamız lazım. Biz de dizayn etmek istiyorduk 70'lerde toplumu kendi anlayışımıza göre. Yani böyle büyük bir fark var ve eğer hakikaten şeyden Boğaz içinden gezi çıkartmak isteyen gençler veya siyasi hareketler varsa tutunamayacaklardır. Şöyle bir şey söylemek gerekiyor tabii. Ya burası bir kamusal alan. Bu kamusal alanda elbette ki Boğaz içinde oradan gezi yaratmak isteyen de başka siyasi fikirler olan herkes de bu kamusal alana girip yarışacaktır. Ve kendi fikirlerini söyleyeceklerdir. Bu o insanların doğal hakkıdır. Ve ama çok da tutunma şansları zaten yok. Ama şöyle bir ihtimal olabilir. Hükümet özellikle bu tür grupların varlıklarını kendi radikalleşmesinin gerekçesi olarak kullanabilir. Bunu da kullanacaktır. İşte yok orada bir bildiri gördük, yok orada bir kitap gördük diye. Bu da sosyal hayatın kaçınılmaz bir parçası.
Şöyle bir şey diyorsun orada, merkez radikalleşmesini yandaş tabanını sokağa dökme aşamasına geçirir mi bilemiyorum diyorsun. Aslında bir fark da galiba şu, yani eski dönemlere kıyasla çok ciddi bir şekilde güvenlik mekanizmaları içerisinde polis, bekçi, asker vesaire, jandarma, her neyse, bir ciddi bir partizan kadrolaşma yaşandı, yaşanmakta. Aynı zamanda yargının doğrudan doğruya yürütmeye bağlandığı bir sistem kuruldu. Yargıda atamaların, son 2 yıl içindeki yapılan atamaların ya da istihdamın yarısından fazlası son 2-3 yıl içerisinde olmuş. Tüm yargı bünyesi içerisinde. Orada da çok ciddi bir partizan AKP-MHP kadrolaşması var. Bunu belki değerlendirmek istersin. Ama devamen şunu söylüyorsun. Yaşananları toplumu tepeden çatlatma girişimi olarak okumalıyız. Ya da okumak yanlış olmaz diyorsun. Bu bir kere biraz belki bu çerçevede ne demek istiyorsun? Bunu anlamak lazım. Bir de bir direnme çağrısı yapmak gerekiyor. Yani sivil toplum en azından burada hareketlenebilir mi sorusu var burada. Ve son olarak da şunu belki okumak lazım. Bunun içinse bizim ne olduğu ve bizi toplum yapan şey ve şeylerin ne olduğu üzerine düşünmemiz gerekiyor. Çünkü yeni anayasa tartışmalarıyla Boğaziçi'nde yaşananlar arasındaki bağ da burada diyorsun. Evet, yani buradaki
çok açık değişik bölümler var aslında. Birçok değişik fikir var orada. Şimdi en sonuncusunu söyleyince baştakini kaçırdım tabii.
Baştaki toplumu tepeden çatlatma girişimi. Yani bu kavram biraz açılmaya muhtaç belki.
Şöyle, çok basit aslında. Benimkisi çok dışarıdan bir gözlem. 12 Eylül'de askeri rejim %80-90'larda bir destekle geldi. Hiç şakası yok bu işin. Büyük bir toplumsal desteğe sahipti askeri rejim ve buna göre bu aldığı destekle dizayn etti. Şu andaki hükümetin en iyi kamuoyu yoklamalarına göre bile toplumsal desteği %35-%40'larda. Şu anda toplumun içinde %35 desteği olan, belki seçime girse onu da alamayacak olan bir AKP-MHP grubu bütün bir toplumun %65'ini, deyim yerindeyse bir ayının burnundan tutar gibi toplumun burnundan tutup peşine çekmek istiyor. Yani yukarıdan aşağıya %25'in, 35'in isteklerine, arzularına ve kuruluş felsefesine göre toplumu kurmak istiyor. Şimdi burada bu yani Kürt yok bunun içerisinde. Farklılık yok, öteki yok bunun içerisinde. Ve bu anlamda bir çatlatma girişimidir bu yukarıdan aşağıya. Bu da korkutucu boyut. Şundan dolayı korkutucu, bu dizaynını yapabilmek için çok kan dökmek zorunda kalabilir. Çok kan dökmesi gerektiğini de kendisi biliyor olabilir. Çünkü şu andaki durum %30-35'in %65-70'i şekilleme girişimidir. Şimdi Bahçeli anayasa konuşmasında, anayasa üzerine yaptığı konuşmada ilginç bir söz etti. Dedi ki bu yeni anayasa kurucu felsefemize ve kurucu değerlerimize, kuruluş değerlerimize göre bir anayasa olacaktır. Bence şu anda Boğaziçi'nde yaptıkları da, demin senin örneklerini verdiğin yargıda, poliste ve diğer kurumlarda yaptıkları da aslında bu kurucu felsefeye ve kurucu değerlere göre karar verdikleri ve yaptıkları bir şey. Şimdi benim söylediğim ve önerdiğim, biz nedir kısmında söylediğim, bu 65-70'in çok büyük bir şansı var. O da kendisini kurucu değeri neyse onu tanımlayarak karşı çıkabilmek. Sivil itaatsizlik bir belki eylem tarzı ama onun ötesinde hükümetin tepeden çatlatmaya ilişkin siyasetine karşı çıkışta söyleyeceğin toplumun çoğulculuğunu esas almak. Çoğulculuğun kendisini içinde bulabileceği bir kuruluş felsefesi üzerine düşünmek. Ve bu çok ciddi bir iş. Yani dolayısıyla burada daha çok bir toplumun kendisi hakkında düşünmesine ilişkin bir öneride bulunuyorum. Bunun cevapları bende var ama öyle hemen verilebilecek, benim dediklerimle halledilecek şeyler değil. Üzerine, yani bu bir düşünmeye çağrı benimkisi. Bir konuşmaya çağrı. Ve bu muhalefete de bir konuşmaya çağrı. Şöyle bir örnek vereyim. Bugün muhalefet, Cumhuriyet Halk Partisi, DEVA, diğer partiler, MHP'nin başkanı Bahçeli'nin ifade ettiği kurucu felsefe ve kuruluş değerleri dışında bir kurucu felsefe ve değer geliştiremezlerse gerçekten çok fazla şansları olmaz.
Kaybeden
en fazla, ya da en fazla belki daha karamsar bir şey söyleyeyim, Tayyip Erdoğan'la MHP'nin görevini devam ettireceklerdir. Yani o dışlama ve daraltma fonksiyonunun yeni taze elemanları olarak fonksiyon oynayacaklardır. Şunu söyleyeyim, ya peki ne diyeceksin bana bu kurucu felsefe, kurucu değer dediği zaman MHP neyi kastediyor? İşte onu daha sonra kendisi tek bayrak, tek vatan, tek toprak falan gibi de açıyor ama ben daha genel söyleyeyim. Yani herkesin anlayacağı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu felsefesi nedir? Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu değerleri nedir? Ben sana hikayeyi söyleyeyim. Dışarıdan birileri geldiler. Bizi parçalamak istiyorlardı. Zaten bu emperyalistlerin tek derdi vardı, Osmanlı'yı parçalamaktı. Bize Sevr dayattılar. Bunların içeride uzantıları da vardı. Biz bu içerideki uzantılarına ve dışarıdan gelenlere karşı savaşıp Sevr'i bozup Lozan'ı kurduk. Bana bunun dışında kurucu hikayesi anlatan bir politik hareket söyleyebilir misin? Bak,
var.
Solculara var. Bak, solcular ne diyor bizim sol gelenek? Ya iyi başladı anti-emperyalist ama sonuna kadar götüremedi. Kapitalizme teslim oldu Kemalizm. İslamcı ne diyor? Sen diyor halifeyi kurtaracağım diye çıktın yola, bizi yolda bıraktın, bize kazık attın diyor. Kürtler ne diyor? Ya biz de seninle beraberdik, kurucu misyonduk. Ondan sonra bize sözler de vermiştin. Sonra yolun ortasında sen bizi bıraktın.
Yapayalnız bıraktın diyor, evet.
Evet. Peki Aleviler ne diyor? Mustafa Kemal Ankara'ya gitmeden önce Hacı Bektaş'a uğramıştı. En hakiki kurucu biziz. İddiam şu. Türkiye'de toplum diye kendisini, muhalefeti diye tanımlayan siyasallaşmış gruplar şu anda MHP'nin ifade ettiği kurucu misyon ve değerlerin dışında hiçbir şey söylemiyorlar. Ama Boğaziçi'ndeki çocuklar, Boğaziçi'ndeki öğretim üyeleri ve Türkiye'de gelişeceğini gözlediğim sivil muhalefet çok daha başka bir kurucu felsefeye sahip. Henüz adını koymadı onun. O da bu ülkedeki çoğulculuk, dışlanmışlığa karşı olmak. Onun için de LGBT grubunun bu Boğaziçi'nin içinde olması, yeni bir ses olarak ortaya çıkması çok şaşırtıcı değil. Dışlayıcı olmaya karşı toplumun şu anda olan her kesiminin kendisini yeniden ifade edebileceği bir toplumsal hafıza, bir geçmişi kuruş ve buna göre de bir geleceği tesis etme Boğaziçi'nin şu anda yaşadığı ve anlattığı. Ve burada da en kolay cümle, bırak okuluma gideyim abi.
Gezi'dekiler de aynı şeyi söylemiyor muydu aşağı yukarı genel mesaj anlamında? Özüne baktığımızda bir fark var mı yoksa bugünküyle?
Ben büyük bir fark görmüyorum. Gezi'deki çok küçük bir olaydı. Küçük bir park nedeniyle olmuştu. Gezi'deki o anlamda, yani Gezi'ye sonradan çok büyük anlamlar ifade ettiler. Ben Gezi sırasında da söyledim. Bu bireysel bir kültürel başkaldırıydı Gezi. Başka hiçbir şey değildi. Her kim ki ondan siyaset çıkartmaya çalıştı, solcusu da dahil. Bir şey çıkmadı, çıkmazdı orada. Çünkü
bu değil. Bu kültürel başkaldırı değil. Bu başka bir şey diyorsun.
şu andaki de bu anlamda kültürel ögeleri olan daha genel bir problem. Gezi'deki parktı. Parkıma dokunmaydı. Bu artık eğitimime dokunma diyor. Bu üniversiteme dokunma diyor. Dersimi ben hocamla birlikte hocamla hallederim diyor. Rektörümü ben seçerim diyor. Bu bambaşka bir şey. Ve bunun öteki üniversitelere yayılma şansı da var. Burada rejimin en büyük açmazı da o olacak. Bu ciddi bir sivil itaatsizlik başlangıcıdır. Ve bunun üzerine düşünebilmemiz lazım. Sivil itaatsizlik, ya işletmeyeceksin bu sistemi. Sistem işlemeyecek. Sistemin sana ihtiyacı var ve sen yoksun orada. Bu meşhur bir şeydir. Düşünün ki savaş var ve kimse savaşmaya gitmiyor. Ya bu anlamda hoş bir şey var şu anda Türkiye'deki şekillenmeye başlayan.
Evet, sistem teklemiyor değil aslında. Tersine iddia eden çok ama yani atamalarla, hareketlenmelerle, kadrolaşmayla, adım adım gidişiyle yasa geçiriyorlar vesaire. Yani iktidar yapıları. Dolayısıyla işlemiyor değil. İşliyor sistem şu anda. Senin dediğin bunu işlemez hale, sivil toplumu harekete geçirerek dile getirmek. İktidarın açmazını söyledin ama muhalefetin de belki Gezi ile benzerlik bu. Bir açmazı var. Yine orada da bir kendiliğinden mi gelişmiş bir gençlik hareketi ve 80 ile yayılmış bir dalga vardı. Muhalefetle bir türlü yani buluşamadı. Burada da yine muhalefetin geride kalmışlığı, mesafeliliği, geç kalmışlığı nasıl adlandırırsak adlandıralım söz konusu. Yine aynı sorunu yaşayabiliriz gibi bir manzara da var orta yerde. Yani o buluşma yani, gerçekleşmezse tabii. Yeniden bir başka hayal kırıklığı muhalefet açısından söz konusu olacak herhalde.
Ben tabii yurt dışında yaşadığım için bizim dönemin deyişiyle Ankara'dan Erzurum'daki yoğurda ekmek doğramam. Yani nedir, ne olur, ne biter bunları bilemem ben. Dışarıdan bir gözleyiciyim. Gezi sırasında, Gezi dışında Anadolu'nun çeşitli yerlerindeki eylemliliklerde ne kadar Gezi otantisesi vardı veya bunlar ne kadar Gezi'den başka bir şey çıkartmak isteyen geçmişten kalan sol örgütlerdi bilmiyorum ben onları. Yani veya ne kadar işte belli şehirlerdeki Alevi gençlerdi onları bilemiyorum. O konuda Gezi sonrası Anadolu'daki eylemliliklerle bugün arasında bir kıyaslama yapma saygısızlığında bulunmak istemem. Bilmediğim şeyler. Ama şu anda üniversite, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki öğrencilerin yaptığı, bir tek öğrenciler yapmıyor. Öğretim görevlileri de bütünüyle bu işin içinde. Yani son derece sivil bir itaatsizlik süreci yaşanıyor. Gezi'de Anadolu'daki eylemlilikler bir sivil itaatsizlik değil, Gezi ile sempati olarak sokağa çıkmış bir radikal gösteriydi. Negatif anlamda söylemiyorum. Yani bir tür bir protesto gösterisiydi. Şu anda yavaş yavaş şekillenmekte olan ise bir sivil itaatsizlik biçimi.
Tamam. Benim aslında merak ettiğim yani yerleşik muhalefetin o blok, artık ne dersek diyelim, Millet İttifakı ama çok gevşek bir ittifak. Çünkü çok karışık. Henüz bir bütünlük, kristalize olmamış bir zihinsel olarak bir ittifak. O buluşma gerçekleşmezse bir hayal kırıklığı olacak. Benim asıl merak ettiğim mesele o. Yani onun henüz tam olarak işaretlerini göremiyoruz.
Benim dışarıdan gözlediğim, tabii yanılıyor olabilirim, sizler daha iyi bilirsiniz. Benim gördüğüm, örneğin Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir iki demecini izledim konuya ilişkin. O bizim dünyaların dışında. O köşede oturmuş, nasıl olsa bu iktidarı bana verecekler diye düşünüyor. Yani benim Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinden korkum şu, korku değil de yani gözlemim şu. Uluslararası koşullar ve Türkiye'deki ekonomik sıkıntılar bu devleti bana teslim edecek. Onun için benim çok fazla bir şey yapmama ve konuşmama gerek yok. Ne kadar susarsam ve sıramı beklersem sıram gelecek.
Bazıları bunu armut piş ağzıma düş teorisi olarak.
Birazcık ben bunu yani Kemal Bey'den özür dilerim, belki haksız da olacak. Hatta Abdullah Gül'den de özür dileyim ama biraz Gül'ün siyasetine benziyor Abdullah Gül'ün. Yani köşesinde oturup o cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında her şeyin kendisine bir altın tepside teslim edilmesini istemişti. olmadı. Yani Türkiye o şansı kaçırdı o zaman. Şimdi Kemal Bey'in etrafında Cumhuriyet Halk Partisi'nin muhalefeti ciddi bir toplum üzerine düşünüp ciddi bir cumhuriyet üzerine düşünme değil. Bakın, siyaseti yapmak isteseydi benim düşündüğüm yerden bir insan hiç sorunsuz Kürtlerle birlikte olur ve hiç sorunsuz Kürtler ve Aleviler adlarını koyarak bu toplumdaki farklı kimliklerin, ama kimliklerinin hakları değil, onu da ötesine geçiren, onu da içeren, sivil kavramında ifadesini bulan eşit, özgür, eşdeğer vatandaşlık ki bu kültürel farklılıkları da ifade edebilsin. Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu en önemli şey budur ve Kemal Bey'in bundan çok uzak olduğunu görüyorum, yani demeçlerinden belli.
Peki, görüp izleyeceğiz. Taner Akçam, Profesör Taner Akçam, çok teşekkürler bu değerlendirmeler için. Böylelikle bir sohbeti daha noktalamış oluyoruz. Yine dediğim gibi döneceğiz bu konuya. Herkese iyi günler, iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.
Ben de teşekkür ederim.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.